Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul hayatını, eski İstanbul hatıralarını en güzel anlatanlardan birisi de Musahipzade Celal'dir. Kendisini bir takım otantik piyeslerden, piyes yazarlığından tanıdığımız Musahipzade Celal'in zaman zaman hatıralarını sizlere naklediyoruz. Daha önceki programlardan birinde Musahipzade Celal'in eski İstanbul düğünleriyle ilgili bazı hatıralarını sizinle paylaşmıştık. Fakat vaktimiz müsaade etmemişti. Efendim görücü, kız isteme, nişan, nişan bohçası, nikah cemiyeti, yüz yazısı anlattık fakat esas düğünü anlatmak imkanı olmadı. Evet, kız isteniyor, görücü gidiyor, kızı beğeniyor, kızı istiyorlar. Ondan sonra işte pazarlıklar yapılıyor, nikah kıyılıyor, yüz yazısı günü yapılıyor. Yüz yazısı kızın yüzüne bazı pullar yapıştırıldığı için bu ismi alan gündür. Yani perşembe günüdür, gelinin ineceği perşembe günüdür. O günü kadınlar toplanırlar, gelini alırlar, efendim düğün evine getirirler, gelini bir koltuğa oturturlar, süslerler, püslerler. O sırada işte düğünün en mühim hadiselerinden birisi olur. Damat gelir, koltuk merasimi yapılır. Gelin, tabii örtülü gelinliğiyle beraber, kırmızı gelinliğiyle beraber, yenge, yani gelinin sadıcı, gelini alır, damadın koluna verir, bir koluna yenge girer, bir koluna damat girer, odalarına çıkarlar, birkaç dakika konuşurlar, belki de birbirlerini ilk defa o zaman görürler, damat bu arada bahşiş serper, bütün kadınlar örtülerini alıp damadı görme fırsatı bulurlar, buna yüz yazıcı derler. Sabahtan akşama kadar bu yüz yazısı gününde gelenler gelinin giyimini, kuşamını, efendim elmasını, sorgucunu, telini, duvağını, duvarları süsleyen ceyiz askılarını tetkik ederler. İnceden inceye, bütün gelen giden misafirler. Neticede ne kadar mükemmel olursa olsun mutlaka bir kusur bulurlar. Malum vaktiyle bir Bağdat valisi varmış, kızını gelin etmiş, bütün servet ve samanını da kızının çeyizine sarf etmiş. Elmaslar, yakutlar, zümrütlerle işlenmiş, esvaplar yaptırmış. Taçlar, küpeler, gerdanlıklar, hiç kimse de olmayanını yaptırmış. Odasını en kıymetli döşemelerle süslemiş. Hasılı bir sultan çeyizi gibi herkesi hayran edecek ne varsa yapmış. İlaveten gelin odasının ipekten halısının ortasına da emsalsiz bir altın mangal yaptırmış, koymuş. Kendisi de geline bakmaya gelenlerin ne diyeceklerini, ne kusur bulacaklarını öğrenmek için sokak kapısının yanında bir odaya saklanmış. Gelini görmeye gelen kadınlar arasında bir ihtiyar kadın çıkıp giderken yanındaki kadına gülerek, istihza ederek hep gösteriş, hep gösteriş diye kahkaha atmış. Bağdat valisi olduğu yerden fırlamış, "A be kadın," demiş, "nesini beğenmedin ki istihza ediyorsun, alay ediyorsun?" Kadın, "A Bağdat paşası, A Bağdat paşası, hani ya o altın mangalın maşası," diyerek çıkıp gitmiş. Meğerse mangalın maşası unutulmuş. Böyle de kusur olur mu ya? Akşam olunca mahallenin imamı, mahalleli, kızın ve damadın akrabaları, ahbapları güve yemeğine davet edilirler. Büyük konaklarda erkekler selamlık dairesinde ağırlanırlar. Akşam ezanında yemekler yenir, kahveler, çubuklar, şerbetler içilir. Yatsı ezanına kadar hoş sohbetlerle vakit geçirilir. Yatsı ezanı okununca cemaatle namaz kılınır. Namazdan sonra harem dairesine giden kapının önünde toplanırlar. Damadı kapının önüne iterler. İmam efendi bir dua eder. Damat kendi babasının, kayınpederinin, hasılı büyüklerinin ellerini öper. Akranı olanların ellerini tutup musafaha eder. Hepsi uğurlu kademli olsun. Allah mübarek etsin duasıyla harem kapısının aralığından kibarca damadı içeriye itiverirler. Bazı esnaf düğünlerinde damadı yumruklayarak içeri iterlerdi. Kapının önünde, harem kapısının önünde, şimdi selamlık dairesine harem kapısına geçiş. Harem kapısının önünde soygun kadınlar bekliyor. Soygun kadın, yani gelen misafirleri teşrifatçılık yapan, onların ferecelerini alan, maşrahlarını alan kadınlara soygun kadınlar derler. Damadın önüne düşer bunlar, gelin odasına götürürler. Damat odaya girince gelin onu ayakta karşılar. Yenge hanım gelinle küveyi el ele verir. Rabbim dirlik düzenlik versin, bir yastıkta kocayın inşallah diye dua eder. Damat yerde serili seccadede Allah rızası için iki rekat namaz kılar, dua eder. Namaz bitince gelini köşesine oturtmak için kolundan tutar. O esnada hangisi atik davranıp da birbirinin ayağına basabilirse onun sözü evde üstün olurmuş diye bir inanış vardır. Yani eğer gelin güveyin ayağına basarsa kocasına sözünü geçirirmiş, eğer güvey gelinin ayağına basarsa karısına sözü müessir olurmuş diye inanırlar. Güvey gelini köşeye oturtur, duanı açar, yüz görümlüğü ve bu esnada bunları verir. Yüz görümlüğü ne? Yüz görümlüğü kıymetli bir mücevherdir. Yenge hanım bu arada dışarı çıkar, şeker ve kahve getirir. Bunu müteakip bir gümüş tepsi içinde müteaddit tabaklarda taze meyveler, bademler, fıstıklar, kurabiyeler getirir, bir tarafa bırakır ve çekilir gider. Ertesi gün cuma günüdür. Paçalık, paça günüdür. Gelin paçalık denilen esvabını giyer. Güzel bir esvap giyer. Başına tel duvak koymaz. Yalnızca elmaslarını takar ve yüz gömülüğünü takar. Oraya hanımlar davet edilmiştir. Hısım akraba gelirler. O gün geline bakma yoktur. Bu paça günü, yani düğün yemeğine terbiyeli etli düğün çorbası, lengerlerle kızarmış düğün eti, pilav, zerde esastır. Cuma günü buna kaymak ve paça tiridi ilave edilir. Yani düğün yemeğine, düğün günü verilen yemeğe ilavedir bu. Onun için işte paça günü deniyor. Paça tiridi ilave edildiği için. Zengin düğünlerinde bu esas olan dört türlü düğün yemeğine, yani işte kızarmış düğün eti, pilav, zerde ve düğün çorbasından ibaret yemeğe, efendim börekler, tatlılar, dolmalar, hoşaflar ilave edilir. Bu tarzda düğün yemeğine de ince yemek adı verilirdi. Düğün yemeğinde sofra nasıl? 8-10 kişilik sinilerin etrafına ipekli kumaşlardan pamuklu minderler çepeçevre dizilir. Üzerine tekerlek ve minderleri örtecek kadar geniş ipekli kumaş veya sırma işlemeli sofra yaygısı serilir. Ortaya geçme ve sanatkârhane işlenmiş adi tahtadan boyalı yahut cevizden üzeri sedefli sofra iskemlesi konur. Üzerine meydan sinisi denilen kocaman bir sini yerleştirilir. Bu sininin üstüne etrafı ince nakışlarla süslenmiş beyaz sini örtüsü örtülür. Sofranın ortasına meşin üzerine zerduz işlemeli yemek kapları konmak için içi kıtık doldurulmuş meşinden tekerlek bir nihali konurdu. Zerduz işleme ne demek? Meşinin üzerine sırmayla nakış işleniyor. Buna zerduz denir. Altın işlemeli yani. Zer altın demek. İşlemeli sini örtüsü gibi beyaz bez üzerine işlenmiş yekpare bir peşkir kullanılır. Bu peşkirler 8-10 kişilik sininin etrafını kaplayacak kadar uzun olur. Sofraya hizmet edenlerden biri bu peşkiri toplayıp iki eliyle tutar. Herkes sofraya oturduktan sonra peşkiri öyle bir maharetle atardı ki peşkir herkesin kucağına fır dolayı düşerek yayılırdı. Herkesin önüne çorba, pilav, tatlı, hoşaf için ayrı ayrı sedef işlemeli veya altın kakmalı, fil dişi saplı, bağdan kaşıklar dizilirdi. Bağa kaplumbağa deriz demek. Küçük billur hokkalar içine hafif sabunlanmış gül suyu kokulu el bezleri konurdu. Çatal ve bıçakla yemek yenmediği devirlerde sağ elin üç parmağı yağlanmadan yemek yemek bir zarafet sayılırdı. Şayet parmak uçları yağlanırsa gül suyu kokulu el beziyle siliverirlerdi. Yemek yerken parmaklarını şapırdatarak yalamak, ağzını şapırdatmak, ortaya konan yemeği ulu orta hapazlamak çok kaba, çok çirkin görülürdü. Sofraya oturmadan ve sofradan kalktıktan sonra altın gibi parlatılmış sarı leğen ibrikli eller mis sabunlarıyla güzelce yıkanır, sırmalı havlularla kuralanırdı. Hizmet edenlerden biri ibrikle su döker, diğeri havluyu tutardı. Böylece yemeğe oturulurdu. Pazartesi günü damadın babası, annesi ve akrabası, kızın peder ve validesi, akrabası davet edilirler, ziyafet verilir ve evlenme merasimi de bu askı tatlı ziyafetiyle hitama ererdi. Evet, düğünü yaptık. Şimdi çocuk lazım. Evin ziyneti süsü çocuktur. Eskiden böyle çocuk istemiyoruz, çocuk düşünmüyoruz diye bir şey yok. Evlenenlerin hemen çocuğu olurdu tabii, Allah da irade etmişse. Hamilelik müddeti 6-7 aya girince değerli dinleyiciler, ailenin itimat ettiği bir ebe kadın davet edilirdi. Hazırlanan kundak takımı tanzim olunurdu. Ebe hanım abani kundağı yayar, pamuklu ve yukarısı geniş altı dar etek bezini kundağın üzerine sererdi. Omuz ve ayaklarını sarmak için yumuşak tülbentten sargı bezleri yayılırdı. Ayak ucu tarafına da bir ara bezi ve kuşak konurdu. Doğacak çocuk için hazırlanmış tülbentten gömleği, mavi yazma yemenisi, yeşil bürümcükten işlemeli duvağı ve kırmızı kurdele bağlı nazarlık takımı, evet takkesi konurdu. Besmele ile kundak devşirilirdi. Devşirilirken içine çörek otu serpilirdi. Çörek otu cinlere ve büyüye karşı iyi geldiğine inanılan, sinirleri rahatlatan bir baharattır. Ayrıca bir bohçaya da çörek otu konulduktan sonra kıbleye karşı bir duvara asılır, üzerine de kelamı kadim kesesi konurdu. Doğum yaklaştığı zaman ebe hanım çağrılırdı, doğum zamanını tayin ederdi. Eğer vakit yaklaşmış ise ebe hanımın iskemlesi, yani loğusanın doğum esnasında oturtulduğu koltuğa benzer ceviz iskemle loğusanın evine getirilirdi. Bu ceviz iskemlenin oturma yerinde lazımlık gibi yarım şeklinde oyuk vardır doğumun kolay olması için. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bu sandalyelerden var. Ebe hanım gereken tertibatı, gereken ilaçları hep ikmal eder. Çocuk doğarken ebe hanım etrafındakileri haberdar etmek için tekbir alır, kelime-i şehadet getirir. Loğusanın yanında bulunanlar da buna iştirak ederler. İşte böylece tehlil ve tekbir arasında çocuk dünyaya gelir. Hazırlanmış olan ılık suda yıkanır. Sesi güzel olsun diye bir karış dört parmak göbeği kesilir, üç tane çörek otu konur, üstüne gelin yüzü denilen burulmuş tülbent serilir, henüz doğan bu yavrucağın beline gayret kuşağı da böylece bağlanmış olurdu. Evvelce hazırlanan kundak bohçası açılır, çocuğa gömleği giydirilir, kundaklanır, takkesi başına geçirilir, mavi yemenisi, duvağı bağlanır, nazarlığı takılır, loğusa da rahat döşeğine yatırılırdı. Efendim, alafranga karyolaların olmadığı devirlerde her Türk'ün evinde kendi haline göre yataklık denilen, bugünkü karyola yerine kullanılan sedirler vardı. Bu sedirlerin som cevizden sedef işlemelileri ve daha kıymetlileri olduğu gibi adi tahtadan yapılanları da vardı. Loğusa yatağı bu sedirlerin üzerine döşenirdi. Ekseriya gelinlik yataklar konurdu. Bunlar atlas, kadife, hare gibi üzerleri sırma veya altın, gümüş pullarla yahut suzeni denilen ipek ve sırma işlemelerle bezenmiş yatak takımlarıydı. Kenarları dantel gibi ipek oyalarla süslenmiş bürümcük çarşaflar. O sedirlerin üzerinden yere kadar sarkıtılır, kıymetli yorganlar güzel bir şekilde yatağa örtülürdü. Yan ve arka yastıkları da bu yorganların aynıydı. Yatağın yukarısına ve duvara, sırmalı kese içinde mutlaka kelamı kadim asılırdı. Onun aşağısında da bir şiş üzerine soğan saplanıp, üstü kırmızı sakangorla sarılır, sarımsak ve nazar boncuklarıyla süslenirdi. Şişe saplanmış olan bu soğan, lohusa hamamına giderken evden çıktığı sırada kapının eşiğinde lohusanın ayağı ile ezdirilir ve bu suretle güya o evin acı görmemesi ve acıların def edilmesi temin edilmiş olurdu. Lohusa yatağında tıpkı bir gelin kadar süslü ve mücevherler içinde başında nazar takımıyla otururdu. Hazırlanan lohusa şerbetleri kapaklı sürahilere doldurulurdu. Çocuk erkekse kırmızı sakangor yani gaz boyama kumaş sürahinin boğazına, kız ise kapağın üstüne bağlanırdı. Hısım, akraba, ahbap evlerine şerbet dağıtılırdı. Müjdeciler giderlerdi tabii, götürdükleri yerden de bahşiş alırlardı. Ertesi gün konu komşu, hısım, akraba göz aydına gelmeye başlarlardı. Niye kırmızı? Efendim, lohusa kadınlara, yeni evlenen gelinlere ve lohusa çocuklara musallat olan al karısı adında bir cinnin varlığına inanılırdı eskiden. Bu cin, şarlatan cin, lohusa kadına, gelin kıza veya bebeğe zarar vermek isterdi. İşte buna zarar vermesine mani olmak için gelin yorganları, gelin kuşağı, lohusa yatağının yorganı, lohusa şerbetinin rengi, lohusa sürahisine bağlanan kumaşın rengi hep kırmızı olurdu. Çünkü al karısı denilen bu cin kırmızı renkten kaçardı. Al karısının kaçtığı başka şeyler de vardı ki demir. Mesela makastan, çengelliğinden kaçardı. Hatta bir demircinin önlüğü orada olsa, çekici orada olsa yine al karısı gelmezdi. Eğer bunlara dikkat edilmezse geline, lohusa kadına veya bebeğe bir zarar gelirdi. İşte lohusa humması da yine bu cinnin sebebiyet verdiği bir hastalık olarak görülürdü. Al basması denirdi buna. Yani al karısı lohusayı bastı manasına gelir. Çocuk birkaç gün içinde ismi konur. Ailenin reisi olan erkek, ki babanın hakkıdır ama evde dede varsa, nezaketen bu iş dedeye havale edilir. Çocuğun göbeği kesilirken bir göbek adı konmuştur. Bunu kadınlar, ebeler koyar. Bir de çocuğun hakiki ismini koymak için çocuğu kıbleye karşı tutar kucağında. Çocuğun önü de kıbleye karşı dönük. Ayakta sağ kulağına ezan okur ve kelime-i şehadet söyler. Sol kulağına Euzu Besmele ile 3 defa ismini söyler. Burada ezan makamsız ve orta bir sesle okunur. Ne yüksek ne sessiz ve makamsız, kâmet gibi okunur. Çocuğun ismi böylece konmuş olur. Eğer lohusa cemiyeti yapılırsa 7. günü Mevlid-i Şerif okutulur veya bir daha sonra çengi kolu getirilir ve lohusanın yatağı da o gün kaldırılırdı. Değerli dinleyiciler, çocuk bu, ağrısı sızısı dinmez, sancılansa karnına sedef yağı sürülürdü. Sarılık olunca çocuk erkekse dişi kasnı, kız ise erkek kasnı denilen ilaç biraz suda eritilip burun deliklerine, dudaklarına sürülür ve yalatılırdı. Çocuğu beslemek için ara sıra göğüs aralarında tülbent içinde badem ezmesi emzirtilirdi. 40. günü lohusa kırklanırdı. Yani kırk hamamına götürülürdü. Ebe hanım, hısım, akraba, konu komşu hamama davet edilirdi. Bazıları pek külfetli, adeta bir düğün gibi kalabalık olurdu. Hamamda çengi kolu olur, çengi oynar. Misafirlere helvalar, dolmalar, turşular, şerbetler, kahveler ikram edilirdi. Lohusa bir gelin gibi sırmalı havlulara sarılırdı. İpekli peştemal kuşanırdı. Sedefli gümüşlü nalınlar giyerdi. Bir koluna hamamcı hanım, bir koluna hamam ustası girerdi. Önde gümüş buhurdanla öd ağacı yakılırdı. Ağır bir melodi, fıstıklı makam, hamam soğukluğunda, fıskiyeli havuzun etrafında o buhurdan misafirlerin önünden salına salına dolaştırılırdı. Önde çengiler oynayarak hamamın iç tarafına götürülürdü. Lohusa yıkandıktan sonra Ebe Hanım soyunur, çocuğu kundağından çıkarır, üstüne bir şal örter, içeri götürürdü. Ebe Hanım çocuğu kırklardı. Nasıl kırklar? Taze bir ördek yumurtasını bir tasın içinde çalkalar. Çocuk yumuşak ve sabunlanmış bir tülbentle silinip yıkandıktan sonra bu yumurta çocuğun vücuduna sürülür. Neden? Sebebi şu, ördek gibi çocuğu suya alıştırmak var. Biraz durduktan sonra Ebe Hanım bir rubiye altınını kurnanın musluğundan akan suya çarpa çarpa üç ihlas bir fatiha okur. Böylece kıtlama suyunu kurnaya akıtır. Çocuk bu suyla yıkanıp temizlendikten sonra bir havluya sarılır, dışarı çıkarılıp kundaklanırdı. Değerli dinleyiciler, Lohusa'ya yakın akrabalar, mücevherler, kıymetli kumaşlar getirirdi. Kenarları incili, üzerleri ayet-i kerime yazılı armudi veya tekerlek denilen zinet altınları takarlardı. Çocuğa elmaslı maşallahlar takarlardı. Şekerler, şekerlemeler, sülbiyeler, devai misler, kurabiyeler, anasonlu gevrekler hediye edilirdi. Gümüş mama takımı, altın gümüş çırgırak, sedefli beşik de hediye olarak verilirdi. Çocuğun sedefli yahut gümüşlü beşiğini adeta doğan çocuğun anneannesi yapardı. Yedinci günü bu beşik merasimle ortaya çıkarılırdı. Beşiğin iki bağırdağı vardı. Bağırdak 25-30 santim eninde 1 metre boyunda astarlı, kıymetli ipek ve sırma işlemeli bir kumaştır. Uçlarında birer metre boyunda kaytanları vardır. Biri çocuğun göğsünden, diğeri ayaklarından sarılıp beşiğe bağlanırdı. Bağırdağın kumaşından yapılan sırmalı yahut ipekli yorganı da örtülürdü. Bu beşiğin altında pul şişeden oturağı vardı. Şimşirden yapılmış sübek kullanılırdı. Çocuğa sabah akşam üzerlik otu tütsüsü yapılırdı. Çocukta fazla huysuzluk görülürse nazar değmiş endişesiyle kurşuncu kadın çağırtılıp kurşun döktürülürdü. Ve beşiğine mutlaka eğer çocuk geceleri uyumuyorsa veya uykusunda korkuyorsa Eshab-ı Kehf'in yani mağarada 7 uyuyan gencin ismi yazılır ve muska şeklinde beşiğine asılırdı. Çocuğu uyuturken ayakta sallamak veya bir battaniyenin içinde sallamak da ayrıca beşik vazifesi görürdü. Beşikler sallamalı olduğu için çocuklar çok rahat uyurlardı. Uyumayan çocuklara ninni söylemek de yine eski bir Türk adetidir. Çocuğun beşiğinde mutlaka muskaları bulunur, üzerinde ve beşiğinde. Ümmü Sübyan duası vardır, bundan muska yapılır. Çocuk lohusa hummasına yakalanmaz. Hint karıncası boynuzu, gümüşlenmiş kurt dişi, yedi delikli pençe şeklinde mavi boncuklar ve bir sarımsak tepesi çocuğun beşiğinin muskasıdır. Çocuk anne sütüyle beslenir, memeden kesileceği zaman annesinin göğsüne siyah veya acı bir şey sürülür. Bu surette çocuk süt emmekten tiksindirilir. Eğer evde çocuğa bakacak kimseler varsa birkaç gün çocuğa annesi gösterilmez. Mamalarla, sütlerle, yoğurtlarla avutulur. Umumiyetle erkek çocuk 2-2,5 yaşına kadar, kız çocuk da 1-1,5 yaşına kadar emzirilir. Sütten kesilince hamama götürülür çocuk. Vücuduna baştan aşağı sedef yağı sürülür. Yıkanıp çıktıktan sonra da sırtına sarı sabır denilen ilaç suya karıştırılıp dökülürdü. Çocuğun dişleri çıkmaya başlarken kemik halka bir kurdeleyle çocuğun boynuna takılırdı. Dişleri yetiştikçe yavrucuk bu kemik halkayı ısıra ısıra dişlerin gidişmesini teskin ederdi. Çocuğun dudakları arasında inci tanesi gibi mini mini dişlerinin ucunu gören o aile sevinç içinde yavrucaklarını sevip okşarlardı. Haşlanmış buğday üzerine toz şekeri ekerek diş çıkarmayı bu suretle tesir ederlerdi. Buna diş buğdayı veya diş göllesi denir ki eski zamanda kalmış mühim bir merasimiydi. Herkese çağırıp bundan yerlerdi. Çocuk minderden mindere sıralamaya başladığı zaman uzun çarşıda yapılan dört tekerlekli arabanın içine ayakları yere bastırılır. Koltuk altından arabanın yan parçaları çocuğu tutar. Çocuk koltuklarından asılı kaldığı dört tekerlekli arabayı sağa sola iterek yürümeye alışırdı. Çocuğun ilk konuşmaları evi sevince boğardı. Suya boğa, yiyeceğe mama, umacıya öcü, ablaya aba, ağabeye abi, ateşe cız, babasına baba, annesine nenne dediği gibi tatlı bir şey istediği zaman mini mini dudaklarını şıpırdatır, çok sokağa çıkmak isterse hatta derdi. Tabii bu sıralamalar yavrucuğun etrafını saran aile efradını neşelere boğardı. Çocuk düşer, kolu bacağı incinir veya çıkarsa çıkıkçılara gösterilir, sardırılır, böylece tedavisi yapılırdı. Bunların en meşhurları Çemberlitaş'ta Vezir Han'ında, sonraları Beşiktaş'ta Şehnezar namındaki çıkıkçı ailesiydi. Bacak ve kol kırıklarını maharetle sararlardı. Röntgensiz kırığı ve çıkığı teşhis ederlerdi ve alçıya da mecbur bırakmazlardı. Ellerinde, parmaklarında öyle maharet, öyle hassasiyet vardı ki kırılmış veya çıkmış bir kolun, bir bacağın dışından yoklama suretiyle hangi kemiğin ne tarafa çarpıldığını, nasıl yerine getirileceğini bilirlerdi. Doğum esnasında sakat olan çocuklar da bunlara götürülürdü. Çocuk memeyi alamaz, yutkunduğunda güçlük çekerse hünnak olmuş derlerdi. Boğazını zambak yağıyla dışından ovarlardı, tülbent bağlarlardı. Bununla geçmezse kuş palazı hastalığından korkar, derhal hekime gösterirlerdi. Karnı ağrır, kıvranır, çok ağlarsa kırpa olmuş derlerdi. Bunu tedavi için güneşe asılmış sedef yağı ile karnını ovarlardı. Geçmezse bahçe kapısındaki Arpacılar Camii'nde kırpa okuyan hocalara okuturlardı. Bu hocalara da kırpacı derlerdi. Efendim, çocuklar 5 yaşından 12 yaşına kadar adeta sünnet edilirdi. Hali vakti yerinde olanlar konaklarında tantanalı sünnet düğünleri yaparlardı. Kendi çocuklarından başka birçok fakir çocukları da sünnet ettirirlerdi. Eski zaman konaklarının alan denilen geniş ve büyük sofaları vardı. Burada karşılıklı sedirler üzerinde kıymetli yatak takımlarıyla süslü döşekler hazırlanırdı. Hokkabazlar, çengiler, sazendeler, hanendeler tutulurdu. Akraba, ahbaplar davet edilirdi. Bir tarafa karagöz perdesi kurulurdu. Kadınların da görebilmesi için hareme giden kapının iki kanadı açılır, önüne bir kafes konurdu. Sünnet çocuklarına mavi atlastan üzeri nazarlıklı takkeler giydirilirdi. Arkalarında ipekli entari, hırka, bellerine kuşak bağlanırdı. Münasip bir odada sünnetçi hazırlanırdı. Hokkabazın cucine bazları bir tarafta saklanır, çocuklar sırayla sünnet edilirdi. Cucine bazlar zıplayarak, perendeler atarak bin bir türlü şaklabanlıklarla "Hey maşallah maşallah, çok yaşayın inşallah" diye haykışarak sünnet olan çocuklara avutmaya, eğlendirmeye uğraşırlardı. Her yatağa 2-3 çocuk yatırılmak suretiyle o alan sofa yavrucukların avazesiyle çınlardı. Hokkabaz, yardağıyla hokka oynatmaya ve şamatasıyla ortalığı çınlatmaya başlayınca çocukların ağlaması kesilirdi. Sırasıyla çalgılar çalardı, şarkılar söylenirdi, hayal oyunu yani karagöz oyunu oynanırdı, kukla oynatılırdı, selamlıkta haremde misafirler ağırlanırdı, gelen misafirler sünnet çocuklarına saatler, kordonlar, en güzel oyuncaklar ve yazı takımları getirirlerdi. Çocuk 5 yaşına gelince mektebe verilirdi. Bu mektepler şimdi mevcut olan medreseler gibi taştan yapılmış mahalle mektepleriydi. Halk arasında bunlara taş mektep denirdi. Ekseriye babalar çocuğunun elinden tutar, mektebe götürür, hoca efendinin elini öptürür, mektebe kabul edildikten sonra hoca efendi eti senin, kemiği benim diyerek çocuğu bırakıp giderdi. Bazıları tantanalı mektep cemiyeti yapmak isterlerse, soyu sopu ve ahbapları davet etmek için çocuk giydirilir kuşatılırdı. Fesine elmaslar, nazarlıklar takılırdı. Boynuna sağ omuzdan sol tarafa kıymetli bir şal bağlanırdı. Sol omuzdan sağ tarafa hamail olarak kadife üzerine sırma işlenmiş cüz kesesi takılırdı. Ve sonra da davetlilerle dolaştırılarak evliya türbeleri ziyaret ettirilir. Ekseriye İstanbul'da Eyüp Sultan'a götürürlerdi. Cemiyet günü çocuk midilli atlarına bindirilirdi küçük atlara. Başında elmas nazarlıkları, boynunda şalı, cüz kesesiyle sağından solundan birer kişi onu tutar. Önde bir rahle üzerine çocuğu mektep minderi konur. Mektebin hademesi, bevvap denirdi onlara. Rahleyi başına alır. Omuzuna birkaç arşın mintanlık kumaş asılırdı bahşiş. Arkada baş kalfa, yani okulun bir nevi idarecisi, İlahici çocukların okudukları ilahileri idare ederdi. Çocuklar çünkü mektepte ilahi öğrenirlerdi. İlahicilerin arkasında aminciler alayı tamamlarlardı. İlahiler okundukça arada bir aminciler hep birazdan amin diye bağırarak mektebin yolunu tutarlardı ki bu merasime amin alayı denirdi. Çok çeşitli ilahiler okunurdu bu amin alayında. Böyle alayla mektep kapısına varılınca ilahici başı olan en güzel sesli çocuk ki mahalle mekteplerinde böyle ilahi koroları vardı. Sesi güzel olan çocuklar ilahi söylerlerdi. Allah Allah bir Allah, Celilül Cebbar, Muinus Settar, Halikul Leylü Vennehar, Hu diyelim Hu diye bir gülbank çekerdi. Bütün çocuklar bir ağızdan Hu diye bağırırlar. Güvercin sürüsü gibi mektepten içeri neşeyle dalarlardı. Koşa koşa yerlerine gidip minderlerine otururlardı. Hoca efendi yerine otururdu. Yeni gelen çocuğun minderi hoca efendinin rahlesinin önüne konurdu. Öyle okul açılma zamanı değil bu. Sene ortasında da olur. Birebir eğitim olduğu için burada senenin ortasına başlamak çocuk için bir kayıp değildir. Çünkü tek tek talebelerle ilgilenmektedir hoca. Neyse çocuk hocanın önüne oturur. Rahlesi hocanın rahlesinin önüne konur minderi. Cüz kesesinden yaldızlı elif bacüzü çıkarılır, açılır. Gümüş hilalle ve gösterme çubuğuyla hoca efendi çocuğa besmeleyi göstererek okutur. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır. Bu dua heceleterek çocuğa okutulur. Bu Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla manasına gelen bir Arapça duadır. Sonra elif bağdaki harfleri eliften ye'ye kadar okutur, çocuk tekrar eder. Hoca efendi dua eder, çocuklar amin diye çağrışır, böylece mektebe başlama merasimi tamamlanır. Çocuk o günkü dersi bitmiştir. Eski zaman mektepleri büyük bir oda. En başta hoca efendinin sediri, önünde rahlesi. Efendim, hoca efendinin elinde 3-4 arşın boyunca ince uzun bir sırık. Hocanın göreceği bir yerde duvara asılmış bir tarafında geldi, diğer tarafında gitti yazılı geldi gitti tahtası. Helaya gidildiği zaman kullanılacak. Bazı mekteplerde falaka var. Ama bu falaka tatbik etmek için değil. Çocukların gözünü korkutmak için. Çocuk yaramazlık yaparsa ama çok büyük bir kabahat ederse bu falakayla dövüldüğü rivayet edilir. Ama esasen bu falakanın tatbiki fevkalade nadirdir. Maksat çocuğu kabahat işlemekten uzak tutmaktır. Geldi gitti tahtası sülüs yazıyla yazılmış iki yüzlü. Levhanın geldi tarafı çocuklardan herhangi birinin dışarı çıkabilmesine bir işaret. Geldi tarafını gören çocuk hocanın önüne gider. Bir ayağını öteki ayağın üstüne basar. Elini yukarı kaldırıp durur. Hoca başını sallayarak izin verir. İzni alan çocuk geldi gitti tahtasının gitti tarafını çevirerek çıkar. Dönüşte geldi tarafını çevirerek yerine oturur. Çocuklar uzun sıralar önündeki minderlerinde diz çökerler. Cüzlerini sıraların üstüne açarlar ve derse başlarlar. Çocukların bir kısmı hececidir. Hececiler elif harfinden y harfine kadar bütün harfleri heceleyerek ezberlerler. Bir ağızdan elif üstün e, elif esre i, elif ötre ö, b üstün b, b esre bi, b ötre b gibi oldukları yerde sallanarak elif bağının sonuna kadar devam ederler. Bunlara hececi de derler. Üstün ü, esreyi, ötreyi belledikten sonra, yani şimdiki e, y, i, y, o, yu gibi harfleri belledikten sonra Kur'an-ı Kerim'i hecelemeye başlarlar. Kur'an-ı Kerim'i de söktükten sonra esreli üstünlü yazılmış ilmihal okumaya başlarlar. Ondan sonra mekarim-i ahlak kitapları okumaya başlarlar. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet okumaya alıştığı sırada tecvid dersi verilir. Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri usul ve kaidesine göre okuyabilmek için tecvid ilmi okumak lazımdır. Hececilikten kıraat derecesine terfi amme cüzünden başlar. Fergaba gelince hocanın önünde okurken fergab der demez, okuyan çocuğun arkasında beklemekte olan kalfa derhal çocuğun fesini kapar, sırmalı cüz kesesi çocuğun başına giydirilir, bevvap yani kapıcı çocuğu elinden tutarak evine götürür. Yolda görenler çocuğun fergaba çıktığını anlayıp maşallahlarla alkışlarlar. Evde bir sevinç, bir kıyamet kopar. Artık çocuk kucaktan kucağa okşanır, sevilir, bevvaba bahşiş verilir, hoca efendiye de hediye gönderilir. Kur'an-ı Kerim birkaç defa hatmedilir. Çocuğa hüsnü hat yani güzel yazı dersi verilir. Eliften Y'ye kadar günde 10, 20, 30, 40 satır karalama yazdırılırdı. Çocuğun eli alışınca Babep yani B ile A harflerini bitişik yazmak gibi, Caceb C ile A harfleri, Ha hep şeklinde cümleler karalar. Bu yıllarca devam eder. Her hatim indirdikçe hatim cemiyeti, hatim duası yapıldığı gibi yazı dersinde de sülüs, rik'a, nesih, divane, talik gibi muhtelif şekillerde yazıları güzel yazmaya başlayınca meşk hocası yani Hattat Efendi talebesine yazıdan bir icazet yani şehadetname verir, ketebe cemiyeti yapılır. Talebenin yazdığı bir satır ayet-i kerimenin altına hocası takdirkerane dualarla birkaç satır yazar. Böylece şehadetname tanzim edilir ve mühürlenirdi. Bu sanat yadigarı vesika altın yaldızlı nakışlarla tezhip edilir, levha halinde çerçevelenir ve o talebenin ömrünün sonuna kadar kıymetli hatıralar arasında saklanırdı. İlkbahar mevsimi gelince mektep seyirleri başlardı. Her mektep kendi civarında bir mesireye giderdi. Üzeri al ehramla, tente ile örtülmüş, defne dallarıyla donanmış, içi pamuk şilte ve yastıklarla döşenmiş öküz arabalarına çocuklar sırayla bindirilirdi. Talebenin miktarına göre birkaç araba katarı olurdu. Bazen civar mektepler bir arada seyre götürülürdü. İstanbul tarafında olanlar Veli Efendi ve Çırpıcı çayırlarına giderlerdi. Ocaklar yakılır, yemek kazanları konur, etli pilavlar, bademli, sütlü helvalar pişirilirdi. Çocukları yedirilirdi. Orada bulunan davetlilere de ikram edilirdi. Bu mektep seyirlerine kapama denirdi. Sebebi taş mekteplere vakfedilmiş kapama paralarıydı. Yani mekteplerin tatile girme zamanına kapama denir. Bazıları bu okullara vakıfta bulunurdu. Çocukları seyre götürsünler diye. İşte bu vakfedilen paralarla o mekteplerde bulunan fakir çocuklara kapama mevsimi gelince, tatil mevsimi gelince entari, hırka, ayakkabı dağıtılırdı. İşte bu mektep seyri yani piknik masrafları da o vakıf paralarından verilirdi. Kapalı çarşıdan Yağlıkçılar Çarşısı'na giden yol üzerinde kapamacılar diye hazır esvap yapan bir çarşı vardı. Hala oraya kapamacılar denir, şehzade başında da kapamacılar vardır. Bu mektep alaylarına halk da iştirak eder. Halkı ve çocukları eğlendirmek için öküz arabalarının önünde davul ve zurna çalarak soytarılık eden oyuncular vardır. Yüzlerini boyarlar bunlar. Türlü türlü oyunlar oynarlar. Başlarında acayip külahlar, alaca bulaca şalvar giymişler, entari giymişler. Sokakları dolduran halkın önünden oynayarak geçip giderlerdi. Evet değerli dinleyiciler, mahalle mektebi bittikten sonra, yani çocuk 10-12 yaşına geldikten sonra artık medrese safhası gelir. Tahsiline devam edecek olan çocuklar, ki umumiyette bunlar erkek çocuklarıdır, medreselere devam ederler. Kız çocukları artık bu sınıftan sonra okutulmaz ve 12 yaşına gelmiş olan kız çocuğu artık feraceye girer, yani annesi gibi örtünür ve örtüsüz sokağa çıkmazlar. Evde nakış dikiş ve buna mümasil işleri yapmaya başlarlar. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.